Herkese merhaba, ben Erdem. Bilgi Ekspresi Podcast kanalının hatır sayılır bir süredir yapamadığımız bölümü Kısa Bilgiler ve Hikayelere hoş geldiniz. Bu bölümde de kısa kısa bilgileri öğrenip ortamlarda satabileceğiz. Şimdiden iyi dinlemeler. Hintli Mustafa Sagir. Kiralık bir evde Eşref, Mehmet ve Hasan adında 3 kişi yaşıyordu. Üçünün ortak noktası milletvekili oluşlarıydı. 1921 senesinin Mayıs ayında bu eve bir mektup ulaştı. Mustafa adına bir zata geliyordu. Mustafa kim miydi? Mustafa, bu evde yaşayan o üç milletvekiliyle yakınlık kurmuş bir Hintliydi. Mustafa'nın kesin bir adresi olmadığı için bu adresi mektuplaşmak için kullanıyordu. Kendisine gönderilen mektuplar bu eve ulaşıyor, Mustafa da mektuplarını buradan alıyordu. Ve yine bir gün bir mektup ulaştı. Evdeki mabuslardan adı Mehmet olan yarı açık vaziyetteki mektubu alıp içine baktı. Zarfın içinde boş sayfalar vardı. İnsan neden birine boş sayfalar gönderir ki diye düşündü. Şüphelendi. Mektup özel bir yöntemle yazılmış, gizli bilgiler içeriyordu. Hemen bir kimyager bulundu. Avni Refik, soyadı inkılabında Beckman soyadını alan Avni Refik, özel bir solüsyonla mektupta yazılanları gün ışığına çıkardı. Mustafa gözaltına alındı ve her şeyi itiraf etti. Bu Hintli Mustafa bir İngiliz ajanıydı. Şubat 1919'da Afgan emiri Hibibullah'ı öldürmüş, ardından Mustafa Kemal Paşa'ya suikast düzenlemek için Ankara'ya gitmişti. Ankara'da herkesle dost gibi görünüyor, casus olarak bilgi topluyor, Atatürk'ü öldürmek için fırsat kolluyor ve mektuplarıyla İngilizlerle gelişmeleri bildiriyordu. Evet, amacı İngilizlerin isteğiyle Atatürk'ü oradan kaldırmaktı. İşte o görünmez mürekkeple yazılan mektupta da Atatürk'ü öldürmesi için başarılar dileniyordu. Neticede suçunu itiraf etti ve 24 Mayıs 1921'de idam edildi. Atatürk'e suikastı bu evde yaşayan Mehmet adındaki kişi ortaya çıkarmıştı. O mektuptan şüphelenmese belki Mustafa Kemal Paşa, Hintli Mustafa haini tarafından öldürülecekti. Bu evi değerli kılan başka bir özellik daha vardı. Ne mi? İstiklal Marşı işte bu gecekondu evde yazılmıştı. Mustafa Sagir'in yakalanmasını sağlayarak Atatürk'e suikastı önleyen kişi bu evde yaşamış olan Burdur mebusu Mehmet. Yani Mehmet Akif Ersoy'dan başkası değildi. Trocadero, Kimi, Panderma. İngiltere'nin Glasgow yakınlarında bulunan Paisley'deki Haymacintry tersanesinde yapılan şilepe Trocadero adı verilir. 7 yıl sonra Atina'da bulunan bir şirket tarafından satın alınan vapurun adı Kimi olarak değiştirilir. Ve 1891 yılının 12 Aralık günü Erdek'te kayalıklara çarparak batan 279 gross tonluk vapur kurtarıldıktan sonra onarım görür ve yeniden yüzdürülür. Vapurun yeni adresi İstanbul'dur. 1894 yılına idareyi mehusa satın alır. Müteffteden Şarköy'e posta seferi yaparken E-11 İngiliz denizaltısının saldırısına uğrar ve yeniden batar. Umut kesilmez. Denizden kurtarılır, onarımı yapılır ve kaptanlığına usta denizci İsmail Hakkı Durus'u getirilir. Kaptanlığını yaptığı gemi 16 Mayıs gününün akşam üzeri İstanbul'dan ayrılır. Karadeniz'e doğru yol alan vapurun daha önce Trocadero, Kimi ve Panderma yazan küpeştesinde artık Bandırma yazar. Bandırma nerede? 1927 yılının 1 Temmuz günü Mustafa Kemal Atatürk Ankara garından trene biner ve İzmit'te trenden iner. İzmit'te Ertuğrul Yatı'na geçer. Ertuğrul Yatı Körfez'in sularını ilerler, Marmara Denizi'ne çıkar. Atatürk İstanbul'a gelmektedir. İstanbullular ne kadar tekne, kayık, sandal varsa İstanbul Boğazı'nın girişinde onu beklemektedirler. 16 Mayıs 1919 günü deniz yoluyla ayrılmıştı İstanbul'dan Mustafa Kemal ve 8 yıl sonra yine deniz yoluyla özgürlüğüne kavuşturduğu İstanbul'a gelmişti. Ertuğrul Yatı'nın güvertesinde Atatürk kendini karşılayanlara bakar. Her yer bayrak, düdük, ıslık, bağırış, çağırış, coşku seli. Atatürk bu sevgi selini izlerken yanındakilere şunu sorar. Bandırma nerede? 8 sene önce yola çıktı, yol arkadaşını aramaktadır Atatürk. 2019 yılı Bandırma vapurunun yola çıkışının 100. yılıdır. Samsun seferinden sonra posta hizmetine devam eden Bandırma 1925'te arızalandı. Tamir edilemeyince Haliç Feneri'ndeki gemi bozmacısı İlhami Söker'e satıldı ve 1925'te 4 ayda parçalandı. Bandırma'nın parçaları jilet oldu sevgili dinleyenler. Jilet. William Steed 1892 yılında yazdığı bir öyküde buzdağına çarparak batan bir gemiyi anlatan Steed, kendisini de hikayenin içine katar. Yazarın kurtulanlar arasında olduğu öyküde batan geminin adı Titanik'tir. Ama asıl gariplik bu değildir. Öyküden 20 yıl sonra batan Titanik'te boğularak ölen yolculardan biri de William Steed'dir. Ağaç. Ağaca bir taş attım. Düşmedi taşım, düşmedi taşım. Taşımı ağaç yedi. Taşımı isterim, taşımı isterim. Ağaç şiirinin dizi arasındaki öykü şudur. Necip Fazıl Kısakürek çıkardığı dergi için şiir ister Orhan Veli ve Oktay Rıfat'tan. İki arkadaş birer şiir verirler Kısakürek'e. Ne var ki şiirin yayımlanmadığını görürler. Bunun üzerine kafa kafaya verip söz konusu şiiri kaleme alırlar. Şiirin başlığını ağaç olmasının nedeni Kısakürek'in dergisinin bu adı taşımasıdır. Tesadüf. 1953-3-4 Nisan gecesi Çanakkale Boğazı'nda bir denizaltımız battı. İsmi Dumlu Pınar. Novaland adlı bir gemiyle çarpıştı denizaltımız. Çarpışma esnasında görev gereği köprü üstünde oldukları için 5 askerimiz denize düşer ve bu askerlerimizi 10 nolu gümrük motoru kurtarır. Motorun çarkçı başısı Selim Yoludüz'dür. Kazadan kurtulanlardan biri de Hüseyin İnkaya'dır. Yıllar sonra Hüseyin İnkaya ve Selim Yoludüz birbirlerinden habersiz aynı apartmanda altlı üstlü daireler satın alırlar. Apartmanın giriş kapısındaki zillerde aynı kaza gecesi olduğu gibi Hüseyin İnkaya'nın adı altta, Selim Yoludüz'ün ise üsttedir. Ali Alı. İlk oğlunu 14 yaşında kucağına alan Hüsniye Hanım, eşinin görevlendirmesi nedeniyle iki çocuğu ile beraber Çanakkale'ye gelir. 1915 senesinde o günlerde 4 yaşında olan küçük oğlu bir şey anımsamaz ama 8 yaşındaki büyük oğlu Ali anı defteri tutar. Çanakkale Mektebi'nde okuyan Ali, savaş başlayıp öğretmenlerin kenti terk etmesi üzerine babaları asker olan çocuklarla birlikte okulsuz kalır. Derslere subaylar girer bunun üzerine, cehaletle savaşmak niyetiyle. Türkçe dersine de Ali'nin babası girer. O sırada ruhsal yönden iyice tükenen Hüsniye Hanım savaş sonrasında iki kez intihar girişiminde bulunur. Ali'ye şiddet uygular. Küçük Kekemoğlu Fikret'e daha sıkı sarılır. Ali'yi bir kez olsun öpüp koklamamıştır. 1918 senesinde istifa eder Ali'nin babası ve İzmir'e yerleşirler. İzmir'de işgal edilince Edremit'e geçerler. Zamanında varlıklıdırlar ama artık o varlıktan eser kalmamıştır. Borç parayla iplik, yumak, mendil, çorap satar Ali'nin babası. Ali de babasına yardımcı olmak için iple boyuna taktığı seyyar tezgahıyla sokak sokak dolaşır. Makaredis, Kovarikos diye bağırarak Rum mahallelerinde gezer. Soyadı kanunu çıktıktan sonra adı olan Ali'yi almak ister Ali, fakat memur böyle bir şeyin olamayacağını söyler. O da İ harfinin şapkasını çıkararak Alı olarak yazdırır. Bu savaş görmüş ünlü çocuk işportacı, büyür ve usta bir yazar olur. Ali Alı, tanınan adıyla Sabahattin Ali. Rıfat. Kastamonu Lisesi'nin orta kısmında okuyan iki öğrenci, TBMM'nin açtığı İstiklal Marşı yarışmasına katılma kararı alarak birer şiirlerini gönderirler. Bir süre sonra iki öğrenciye de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından teşekkür yanıtı gelir. Ama bir farkla. Birinden bu yola devam etmesini istiyorlar ve başarılar diliyorlardı. Aldığı bu moral ile hep yazdı o öğrenci. Ölümsüz eseri ise Hababam Sınıfı oldu. Rıfat Ilgaz. Dedem pilot vecihi böyle biri değildi. 1967 yılında Al Sharman ailesiyle birlikte yaşadığı Los Angeles'ta James Bond'un gösterime giren filmine gider. 9 yaşındaki Alp, You Only Like Twice, İnsan İki Kere Yaşar adlı filmde James Bond'un kullandığı tek kişilik helikopteri görür ve aklına geçen yaz ziyarete gelen dedesi gelir. Dedesi, Amerika yolculuğunu özellikle tarihlerine denk getirdiği Los Angeles Havacılık Fuarı'na sergilenen tek kişilik helikopteri uzun uzun incelemiş, notlar almıştır. Küçük Alp aynı yılın Temmuz ayında kesin dönüş yaptıkları İstanbul'a dedesinin evine gün görene gider. Yaşlı adam elinden tutarak garajdan bozma atölyesine götürür. Kapının açılmasıyla birlikte Alp'in dili tutulur. Tek kişilik helikopter tam karşısındadır. Vecihi Hürkuş şunları söyler. Bak evlat, İstersek biz de yaparız. Vecihi, helikopteri uçuramadan 1969 yılının 16 Temmuz'unda son nefesini vererek Ay'a ilk insan götüren Apollo 11 ile birlikte ayrılır dünyadan. 8 yıl geçer aradan. Alp, İstanbul'da bir Türk filmine gider arkadaşlarıyla. Tüm salon Gülen Gözler adlı filmde Şener Şen'in oynadığı Pilot Vecihi adlı karakteri gülerken Alp gözyaşları içine terk eder sinemayı. Kalkarken söylediği söz şu olur Alp'in. Dedem pilot Vecihi böyle biri değildi. Müdür Cemalettin. Şair Cemal Süreya bir dönem paranın basıldığı darphanede müdürlük yapmıştır. Cemal Süreya ya da mülkeli adıyla Cemalettin Seber, darphaneye geldiğinde müdür olarak ilk işi darphanedeki bütün yolsuzlukları, hataları Ankara'ya rapor etmek olur. Kısa bir zaman sonra darphaneye aniden dönemin bakanı gelir. Bakanın geldiğini duyan Cemal Süreya, yardımcılarıyla beraber kapıya gider, bakanı karşılayacak ama bakan herkesin elini sıkarken Cemal Süreya'nın yüzüne dahi bakmaz. Şair durumu anlamıştır. O rapordan çok rahatsız olmuştur bakan. Bakanın amacı belli. Aniden darphaneyi teftiş edecek ve bir bahaneyle Cemal Süreya'yı görevden alacak. Dönemin bakanı darphanenin koridorlarına gezerken şunu sorar. Bu kapının arkasında ne var? Şu kapının arkasında ne var? Bu kapı nereye açılıyor? Bütün kapılar açılır, her yeri denetler. Bir iki saat sonra darphane kapısına gelir ayrılmak için. Girişte olduğu gibi herkesin elini sıkar. Cemal Süreya'nın yüzüne bakmaz. Tam gidecekken Cemal Süreya kapıdan seslenir. Sayın Bakan, bir kapı daha var ama onu size açmayacağız. Bakan aniden hiddetle seslenir. Neredeymiş o kapı? Cemal Süreya şu yanıt verir. Gönlümüzün kapısı. Kısa bir süre sonra bir evrak gelir darphaneye. Şu yazılıdır kağıtta. Darphane bakan tarafından denetlenmiş ve çok kirli, pis bulunmuştur. Müdür Cemalettin Seber görevden alınmıştır. Bunun üzerine Cemal Süreya basın toplantısı yapar ve şunları söyler. Gerçekten de Şanlı Darphane tarihinde ilk kez o gün pis ve kirliydi. O da Sayın Bakan'ın burada olduğu saatlerdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.